Ayrım 22. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 224. Bostüyün ölümü. Bir öğle sonrası, Kebnekasyalı Akya ile sürüsü gelip, ormanda bir göl kıyısına indiler. Hala Kolmerden ormanındaydılar. Ama ormanın Sudermanya'ya düşen yarısında. Her dağlık bölgede olduğu gibi, burada da bahar gecikmişti. Gölün üstü hala buzla örtülüydü. Yalnız gölün kıyısı boyunca, buzla toprak arasında ince bir su şeridi meydana çıkmıştı. Kazlar yıkanmak ve besin aramak için suya daldılar. Sabahleyin tahta pabuçlarından birini kaybeden Nils Holgersson ise, kıyıdaki kayınların ve akça ağaçlarının arasına, ayağına geçirecek bir şeyler bulmaya gitti. Aradığını bulması için hayli uzaklaşması gerekti. Sonunda bir kayın kabuğu parçası buldu. Onu ayağına uydurduğu sırada, arkasında bir kuru yaprak çıtırtısı duydu. Geriye döndü ve dosdoğru üstüne gelmekte olan bir yılan gördü. Çok uzun ve kalındı. Ama Nils, hayvanın yüzünün iki yanında iki parlak leke olduğunu görünce kımıldamadan durdu. "Bir kara yılan bu," dedi kendi kendine. "Bana bir fenalığı dokunmaz." Ama kara yılan hızla göğsüne çarpıp onu yere yıktı. Nils ayağa kalktı ve kaçmaya başladı. Yılan peşine düştü. Yol taşlıydı ve çalılıktı. Çocuk hızla koşamıyordu. Onun için yolda sert bir kaya görünce hemen ona tırmanmaya başladı. Kayanın tepesine vardığında dönüp arkasına baktı, yılan hala peşindeydi. Kayanın üstünde, çocuğun tam yanı başında, hemen hemen yuvarlak, bir insan kafası kadar iri, tam da meyilin başında bir taş vardı. Düştü düşecek gibi duruyordu. Yılanın yaklaşmakta olduğunu gören Nils, taşın arkasına geçti ve aşağıya itti. Taş doğru yılanın üstüne yuvarlandı, birlikte aşağıya kadar sürükledi ve sonunda taş hayvanın başı üstünde durdu. Yılanın bir iki kımıldadıktan sonra hareketsiz kaldığını gören Nils, derin bir oh çekerek, "Ah, neyse, kurtuldum," dedi. "Herhalde bu yolculuk sırasında başıma bundan büyük bir bela gelmemiştir," dedi. Tam heyecanın yatıştığı sırada bir kanat sesi duydu. Sesin geldiği yana bakınca bir kuşun inerek yılanın yanına konduğunu gördü. Bu kuş boyu posu ve hali tavrıyla bir kargayı andırıyordu. Fakat madeni parlaklıkta simsiyah tüyleri vardı. Oğlan ne olur ne olmaz diyerek bir oyağa girip sindi. Kargaların ona ettiklerini unutmamıştı daha. Karakuş ölü hayvanın başucuna gitti geldi, gagalayarak onu itti, sonunda iki üç kere kanat çırpıp tiz ve bet sesiyle bağırdı.
"Gel, bak ne buldum. Kara yılan lapacı ölmüş burada."
Gene yılan ölüsünün başında gezindi, sonra durdu. Ayağıyla ensesini kaşımaya başladı. Derin derin düşünür gibi bir hali vardı. Sonra kendi kendine konuşmaya başladı.
"Ormanda bu boyda ikinci bir yılanın daha bulunması imkansız. Ondan başkası olamaz."
Gagasını hayvanın gövdesine daldırmaya hazırlanırken birden durdu.
"Aptal olma Bataki," diye mırıldandı. "Nasıl oluyor da karrı buraya çağırmadan yılanı yemeyi düşünebiliyorsun? Gözüyle görmedikçe düşmanı lapacının öldüğüne dünyada inanmaz."
Nils onu gözlerken gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Fakat kuş kendi kendine konuşarak yılanın başında habire gidip gelirken öylesine gülünç oluyordu ki sonunda dayanamadı kahkahayı koyverdi. Kuş onu duydu. Bir iki kanat çırpıp hemen kayanın üstüne tünedi. Nils ayağa kalktı ve karşısına dikildi.
"Kebnekasyalı Akya'nın dostu olan Karga Bataki sen değil misin?" diye sordu.
Kuş gözünü ona dikti, üç kere başını salladı. Sonra,
Yanılmıyorsam sen de yaban kazlarıyla yolculuk eden parmak çocuksun.
Evet, o benim işte.
Sana rastlamak ne talih. Belki yılanı kimin öldürdüğünü de biliyorsundur. Ha?
Üstüne yuvarladığım taş onu ezdi, dedi Nils. Sonra da başından geçenleri anlattı.
Senin kadar küçük cüsseli bir adam için bayağı büyük bir iş, dedi karga. Buradan bir dostum vardır. Bu yılanın öldüğünü öğrenince pek sevinecek. Karşılığında ben de sana bir hizmette bulunmak isterdim.
Bataki başını çevirdi, kulağını dikti.
Dinle, bak,
dedi.
Kar pek uzaklarda değil. Kim bilir ne kadar sevinecek.
Nils kulak verdi. Yaban kazlarıyla hoşbeş ediyor.
Bastüyün akıbetinden haber almak için kıyıya inmiş olacak,
dedi karga. Çocukla karga hemen kıyıya yöneldiler. Kazların hepsi sudan çıkmış, yaşlı bir köpekle lafa dalmışlardı. Öylesine tükenmiş bir köpekti ki bu. O an düşüp ölse, kimse şaşmazdı.
İşte kar, dedi karga. Ama önce kazlarla sohbetini tamamlasın. Yılanın öldüğünü daha sonra söyleriz kendisine.
Konuşan Akya'ydı.
Ha, ne diyordum, dedi. Geçen yılki ilkbahar yolculuğumuz neydi? Yıksi, Kaksi, bir de ben, bir sabah Sijan Gölü'nden Dalekarja'ya gitmiştik. Sınıra düşen büyük ormandan geçiyorduk. Altımızda koyu yeşil ağaçlardan başka bir şey gözükmüyordu. Kar adam akıllı kalındı daha. Buzla örtülü ırmakların orasında burasında koca oyuklar vardı. Kıyı boyunca kar erimişti. Birden ormanda ilerlemekte olan üç avcı gördük. Kızaklarla kayıyorlardı. Boyunları tasmalı köpekleri yanlarında götürüyorlardı ama tüfekleri yoktu. Karın yüzü öyle katı ve sağlamdı ki hiç sağa sola dolanmadan dosdoğru gidiyorlardı. Nereye gittiklerini iyice bilir gibi bir halleri vardı. Biz çok yüksekten uçuyorduk. Bütün orman gözümüzün önündeydi. Avcıları böyle görünce peşine düştükleri av hayvanını merak ettik. Ağaçların arasına baka baka ormanın üstünde birkaç kere dolandık. Birdenbire ormanın çok sık ağaçlıklı bir yerinde yosunlu taşlara benzeyen bir şeyler gözümüze ilişti. Üstü karlı olmadığına göre bunlar kaya filan olamazdı. Biz de ormanın o sıklık yerine doğru inişe geçtik. Bizim üç taş yığını kıpırdamaktaydı. Üç rengeydi bunlar. Biri erkek, ikisi dişi. Biz yaklaşınca erkek geyik başını dikti. Ömrümde hiç bu kadar güzel bir hayvan görmedim ben. Uykusunu bölenlerin üç zavallı yaban kazı olduğunu görünce umursamadan yeniden yattı. Yok yok, koca amca, dedim ona. Sakın uyuma. Hemen kaçıp kurtulmaya bakın. Ormanı avcılar bastı. Hem de doğru üstünüze geliyorlar.
Sağ ol, kazanne,
dedi bana.
Sağ ol. Ama biliyorsun ki bu mevsimde geyik avı yasaktır. Avcılar herhalde tilki kovalamaya çıkmış olmalı.
Her yanda tilki izleri var. Ama avcıların onlara aldırdığı bile yok. İnan bana, sizin nerede olduğunuzu biliyor bu avcılar. Sizi öldürmeye geliyorlar. Tüfekleri yok, bıçakları, kargıları var. Bu mevsimde ateş etmek işlerine gelmiyor da onun için. Geyik sesini çıkarmadan durdu. Fakat dişiler kuşkulanmaya başlamışlardı. Yarı doğrulup,
''Kazlar belki de haklı!'' diye lafa girdiler. ''Siz susun bakayım!'' dedi erkek geyik. ''Buraya avcı filan gelmez. İçiniz rahat olsun.''
Yapacak bir şey kalmamıştı. Yeniden havalandık. Ama pek uzaklara gitmedik. Zaten daha biz her zamanki yüksekliğe varmadan
Erkek geyiğin sık ağaçlıktan çıktığını gördük. Etrafı kokluyordu. Sonra doğru avcıların üstüne doğru yürüdü. Koşarken toz vurduğu kuru dallar çatır diyerek kırılıyordu. Yolunun üstünde etrafı açıklık bir bataklık vardı. Oraya gitti. Orta yere hemen görülebilecek bir şekilde çöküp gözetlemeye başladı. Avcılar ormandan çıkıp da oraya gelene kadar bekledi. Onları görür görmez fırladı ve kaçmaya başladı. Ama geldiği yöne doğru değil. Avcılar köpeklerini saldılar. Kayaların üstünde onu peş sıra koşturmaya başladılar. Geyik omuzlarının arasından başını geriye çevirmiş, son hızla koşuyordu. O ilerledikçe etrafında karlar havalanıyordu. Köpeklerle avcılar hayli gerisinde kalmışlardı. Durup onları bekledi. Göründüklerinde yine koşmaya başladı. O zaman niyetinin avcıları dişilerin bulunduğu yerden uzaklara çekmek olduğunu anladık. Av 2-3 saat boyunca hep böyle sürüp gitti. Avcıların yanlarında tüfek olmadan bu kadar usta bir koşucuyu kovalamaktan bir türlü vazgeçmeyişlerine şaşırıyorduk. Onu yakalayabileceklerini mi sanıyorlardı? Fakat sonra geyiğin ilk hızıyla koşamadığını fark ettik. Ayaklarını karın üstüne daha sakınarak basıyordu. Avcılar yeniden göründüğünde karda geyiğin kanlı ayak izleri kalmaya başlamıştı. İşte o zaman avcıların bu işten neden bir türlü vazgeçmediklerini anladık. Ava çıkarken onlar karı hesap etmişti. Geyik ağırdı. Her adımda kara gömülüyordu. Karın buz kesmiş yüzü ayaklarına sürtüyor, tüyleri ve deriyi sıyırıyordu. Kayakları üstünde avcılarla, karın buzlu yüzünde batmadan koşacak kadar hafif olan köpekleri durmadan onu kovalıyordu. Geyik kaçıyor, kaçıyordu. Fakat artık yere sağlam basamıyordu. Ayağı sürtüyordu. Soluk soluğaydı. Korkunç acı çekiyordu. Kalın karda koşmaktan bitmiş, tükenmişti. Sonunda dayanacak gücü kalmadı artık. Durdu. Toslamak, dövüşmek için köpeklerle avcıların yaklaşmasını bekledi. Böylece dururken göğe bir göz attı ve bizi gördü.
"İşin sonunu da bekleyin yaban kazları!" diye haykırdı. "Eğer yolunuz düşer de Kolmerden ormanından geçecek olursanız köpek Karr'ı arayıp bulun. Ona eski dostu Bostüy'ün şanlı bir ölümle ölüşünü anlatın."
Hikayenin burasında yaşlı köpek kalktı, Akya'nın yanına gitti.
"Bostüy iyi bir hayat sürdü," dedi. "Beni iyi tanırdı. Mert bir köpek olduğumu, onun yiğitçe bir ölümü seçtiğini öğrenince daha az üzüleceğimi bilirdi."
Sonra?
"Sonra ne olduğunu da anlat."
Kendine metin ve yürekli bir hava vermek için kuyruğunu dikti, başını havaya kaldırdı. Ama hemen çözüldü. O anda
"Karr!"
diye bağıran bir insanın sesi duyuldu.
"Sahibim beni çağırıyor," dedi yaşlı köpek. "Geç kalmamalıyım. Demin tüfeğini doldururken gördüm. Onunla ben son bir kere birlikte ormana gideceğiz. Sağ olasın yaban kazı. Öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Artık ölümün kucağına seve seve gidebilirim."
24. Buzların çözülüşü. Sabahın erken saatiydi. İki küçük Smalandlı kaz gürücüsü, çoban kız Asa'yla küçük Mats, Sudermanya'dan Nerke'ye giden yolda yürüyorlardı. Bu yol Hijelmar Gölü'nün güney kıyısı boyunca uzar gider. İki çocuk gölün henüz büyük bir kısmını örtmekte olan buza bakıyordu. Sabah güneşi pırıl pırıl ışıklarını göle saçıyor, buz ilkbahar aylarında büründüğü o sinsi, hain görünümünden sıyrılmış, insanın aklını çelerek bembeyaz parlıyordu. Uzaktan baktığınızda onu kuru ve sapasağlam sanırdınız. Bir gün önce bol bol yağan yağmur, yarıklara, çukurlara dolmuş, buz tarafından iyice emilmişti. Oysa çocuklar sadece suyun yüzeyini, o alımlı yüzeyini görmekteydiler. Çoban kız Asa'yla küçük Mets kuzeye doğru gidiyorlardı. Her adımda koca gölü dolanmaktansa üstünden vurup gitseler, yoldan hayli kazanacaklarını düşünüyorlardı. İlkbahar buzuna güvenmenin doğru olmadığını bilmiyorlardı. Buz çok sağlam gibi geliyordu onlara. Kıyıdan bakınca bir karış kalınlıktaymış gibi görünüyordu. Ayrıca üstünde bir yol da vardı. Karşı kıyı öylesine yakın görünüyordu ki, bilemedin bir saatte varılırdı.
"Hadi deneyelim," diye teklifte bulundu küçük Mets. "Çukurlardan birine kayıp düşmemeye dikkat ettikten sonra sanırım başımıza başka bir iş gelmez."
Böyle deyip göle daldılar. Göl çok kaygan değildi. Yürümesi hoş oluyordu. Ama üstünde sanıldığından biraz fazla su vardı. Kimi yerinde buz gözenek gözenek olmuştu. Üstüne basılınca su foşurdayarak bu gözeneklerden dışarı çıkıyordu. Böyle yerlerden kaçınmak lazımdı. Ama bu güneşli havada, güpegündüz, bundan kolay ne vardı ki? Çocuklar hızla ve yorulmadan ilerlediler. Bir yandan da sırılsıklam yollarda yürüyerek, gölün çevresini dolanmaktan kendilerini kurtaran böyle bir yolu akıl edebildikleri için birbirlerini kutluyorlardı. Vinöt adacığının yanına geldiler. İhtiyar bir kadın pencereden onları gördü. Aceleyle dışarı çıktı, iki kolunu umutsuz umutsuz sallayarak onlara işaret etti ve duyamadıkları bir şeyler söyledi. Gene de onun kendilerine yola devam etmemelerini söylediğini anladılar. Ama buzun üstündeydi onlar. Hiçbir tehlike olmadığını görüyorlardı. Önlerinde bu kadar iyi bir yol dururken buzdan çıkmanın ne alemi vardı? Böyle düşünerek adacığı da geçtiler. Şimdi önlerinde en azından 2-3 fersahlık geniş bir düzlük uzanıyordu. Burada çevresinden dolanmaları gerekecek kadar büyük su birikintileri vardı. Güle oynaya gidiyorlardı. Kim bundan daha güzel bir geçit bulabilirdi ki? Ne acıkmış ne de yorulmuşlardı. Yalnız tam bir saat yürüdükleri halde karşı kıyının hala o kadar uzakta olmasına şaşıyorlardı.
"Galiba karşı kıyı geri geri gidiyor," dedi küçük Mets.
Bu koca buz ovasında gitgide artan, elbiselerini gövdelerine yapıştırıp yürümelerini zorlaştıran batı rüzgarına karşı onları koruyacak hiçbir şey yoktu. Bu soğuk ve içe işleyen rüzgar yol boyunca karşılarına çıkan ilk aksilik oldu. Şaştıkları bir şey daha vardı. Rüzgar büyük bir gürültüyle esiyordu. Koca bir değirmenin ya da fabrikanın gürültü patırtısını yanı sıra sürüklüyor gibiydi. Ya bu çatırtı nereden geliyordu? Büyük bir adanın solundan geçtiler. Nihayet gölün kuzey kıyısına yaklaşmışlardı işte. Bakınca öyle sanıyorlardı. Ne var ki rüzgar da arttıkça artıyor, dayanılmaz hale geliyordu. Onunla birlikte gürültü de çoğalıyordu. Birden bu çatırtının bir kıyıya çarpıp köpükler arasında kırılan dalgalardan geldiğini anlar gibi oldular. Fakat nasıl olurdu bu? Göl henüz buzlarla kaplı değil miydi? Durdular. Çevrelerine bakındılar. O zaman batıda, ta uzakta, gölü bir yandan bir yana kesen alçak beyaz duvarı fark ettiler. İlk önce onu bir yol boyunca uzayıp giden bir kar yığını sandılar. Ama hemen bunun gelip buza çarpan dalgaların köpüğü olduğunu anladılar. Bu durumu görünce tek kelime etmeden tabana kuvvet koşmaya başladılar. Ötede batıya bakan yanında gölün üstü açılmıştı. Beyaz çizginin doğuya doğru hızla ilerlediğini görür gibi oldular. Yoksa buz her yerinden çatlayıp kırılacak mıydı? Tehlikeyi sezinlediler. Koşarlarken birden buz onlara ayaklarının altında yükseliyor gibi geldi. Dipten bir güç onu itiyormuş gibi yükseliyor, sonra gene iniyordu. Ardından buzdan gelen boğuk bir ses işittiler. Dört yana doğru ışıldayan çatlaklar uzandı. Bunun buzun bütün yüzeyini kapladığını görebiliyorlardı. Sonra bir an sessizlik oldu. Ardından gene buzun yükselişi ve ağır ağır inişi. Çatlaklar genişliyor, aralarından suların kaynadığı yarıklar ortaya çıkıyordu. Sonra bu yarıklar derin çukurlar haline geldi ve buz, yüzen büyük tabakalar halinde parçalanıverdi.
"Asa!" dedi küçük Mats. "Buz çözülüyor!"
"Evet!" dedi Asa.
"Buz çözülüyor! Ama biz gayret edersek karşı kıyıya varırız. Çabuk koşalım!"
Gerçekten dalgalar ve rüzgar şimdiden buzu gölden söküp atacak güçteydi. Korktukları şey olmuştu bile. Buz çatırdayarak parçalanmıştı. Şimdi iri buz tabakaları kırılıp parçalara ayrılacak, bu parçalar da ufalanacak, dağılacak, eriyecekti. Ama şu anda gölün üstünde hala kalın ve sağlam buzdan alanlar vardı. Çocuklar için en kötü olanı, gidecekleri yönü tam belirleyememiş olmalarıydı. Yarıkların nerede önlerine çıkıp, onları ilerlemekten alıkoyacağını bir türlü göremiyorlardı. Bir o yana, bir bu yana saldırıyorlar. Böylece yaklaşacakları yerde, kıyıdan iyice uzaklaşıyorlardı. Çatlayıp yarılan buz, onları şaşalatmış, korkutmuştu. Sonunda oldukları yerde kalıp, ağlamaya başladılar. O sırada bir yaban kazı sürüsü, önden bitişik iki sıra halinde, yel gibi uçarak üstlerinden geçiyordu. Kazlar bağırıyor, tıslıyorlardı. Çocuklar bu bağırtı, çağırtı arasında kendilerine
"Çabuk sağa doğru koşun! Sağa! Hadi sağa!"
dendiğini duyar gibi oldular. Söyleneni yaptılar. Ama az sonra gene durmak zorunda kaldılar. Önlerinde koca bir yarık açılmış, ilerlemelerine engel oluyordu. Kazların bağırıp tıslamaları yeniden duyuldu. Bu bağırtılı sesler arasında kendilerine
"Olduğunuz yerde durun!"
dendiğini anladılar. Çocuklar tek kelime etmeden söyleneni yapıyorlardı. Az sonra ayrı buz tabakaları birbiri üstüne binmişti. Çocuklar gene el ele verip koşmaya başladılar. Bu anlaşılmaz yardım, onları içinde bulundukları tehlikeden daha az ürkütmüyordu. Bir an tereddüte düşecek olsalar, aynı ses işitiliyordu.
"Dost doğru gidin!"
Yarım saat boyunca bu hep böyle devam etti. Sonunda gölün Lunger'deki ucuna vardılar. Buzdan çıkıp sığlaşan suya daldılar, kıyının yolunu tuttular. Öylesine korkmuşlardı ki, ayaklarını kuru toprağa bastıklarında, arkalarına dönüp, dalgaların buz kütlelerini alt üst etmeye başladığı göle bakamadılar bile. Neden sonra Asa durdu.
"Beni biraz burada bekle, küçük Mats," dedi. "Bir şey unuttum."
Koşarak kıyıya indi. Torbasını karıştırdı. İçinden küçük bir tahta pabuç çıkarıp, kolayca görülebilecek şekilde bir taşın üstüne koydu. Sonra hemen kardeşinin yanına döndü. O arkasını döner dönmez, iri, beyaz bir kaz gelip taşın üstüne indi, tahta pabucu kaptığı gibi havalandı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 233.